Adı Aylin.
Ayrım 23.
Yazın sonuna doğru John'un bir çekim için Westhamsen'den ayrılıp bir yolculuğa çıkması gerekti. Aylin ve çocuklar Remsenburg'da kaldılar. Aylin yaz boyunca tüm komşularıyla tanışmış, onları sık sık ev toplantılarına ya da sahilde pikniklere davet etmişti. Bir akşam komşulardan oyuncak fabrikatörü Stanley Cohen birkaç dostunu yemeğe çağırdı. O akşam Stanley'e Betty Ross, Kurt Döldner ve Aylin de davetliydi. Yemekte iyice neşelenen gruba yemekten sonra Stanley, "Şimdi kalkıp dansa mı gidelim yoksa benim motorla bir deniz gezintisi mi yapalım?" diye sordu. Aylin deniz gezintisini duyar duymaz atıldı. "Ben Boğaz'da büyüdüm. Hayatta en sevdiğim şey mehtapta denizde dolaşmaktır. Haydi tekneye." Herkes koşa koşa deniz kenarına Stanley'in deniz teknesine binmeye gitti. Ama ne yazık ki o gece mehtap yoktu ve denizin üstü zifir gibi kapkaranlıktı. İçkili olan Stanley son sürat sürüyordu teknesini. Arkadaşları da neşeyle avaz avaz bağırışıyor, şarkı söylüyorlardı. Birden Stanley denizde ne olduğunu bilmediği bir şeye çarptı, havaya fırladı ve denize düştü. Betty Rose da teknenin içinde düşmüş, ayağa kalkamıyordu. Motoru kapatıp tekneyi durdurmayı hiç kimse beceremiyordu. Allah'tan motor fırlayıp gitmemişti, kendi etrafında döne döne daireler çiziyordu. Stanley suda çırpınıp boğuluyorum diye bağırıyordu. Kendinde olanlar sadece Aylin ve Kurt Döldner'dı. Aylin Kurt'a kesin bir emir verdi. Teknenin direksiyonunu geç ve yavaşlatmaya çalış. Döldner kendine söyleneni yaptı. Şimdi tam Stanley'in yanından geçerken onu yakalayıp içeri çekmeye çalışacağım. Yanıma gel ve yardım et. Yerde yatan Betty avaz avaz ağlıyordu. Aylin ona da bir emir savurdu. Zırlayıp durma. Sesini kes. Teknenin öteki ucuna git ve bekle. Ayağa kalkamıyorum. Kolum kırıldı galiba dedi Betty. O zaman yuvarlanarak veya sürünerek git. Hepimiz aynı tarafta olursak tekne alabora olur. Denize düşer boğulursun. Hadi ne diyorsam yap çabuk. Kadın sürüne sürüne karşı köşeye geçti. Ağlaması durmuştu. Döldner ve Aylin Stanley'i yakalayıp binbir güçlükle tekneye çektiler. Aylin adamı yüzük oyun yatırıp ciğerlerini bastırarak yuttuğu suyu boşaltmaya çalıştı. Sahildeki evlerden bir kaza olduğunu fark edenler polise ve ambulansa haber vermişlerdi. Yardım yetiştiğinde Stanley'e ilk yardım Aylin tarafından yapılmıştı bile. Kurt Döldner hayatlarını Aylin'in kurtardığını düşünüyordu. Bir kişi daha katılmıştı Aylin'e hayran yaşlılar kervanına. Stanley 3 gün süreyle hastanede müşahede altına alınırken Betty Rose da Stanley'i tazminat için mahkemeye veriyordu. Aylin, Türkler ölseler bile dostlarını böyle bir şey için mahkemeye vermezler. Dünyanın en kibar ve sadık insanlarıdır diyordu Döldner'a. O yaz sonu bir başka sadık Türk, Nuri, Nilüfer'in New York'ta bir dedektif titizliği ile yaptığı araştırmalar sonucu bulunmuş ve Joe'nun bekar evini temizliğe gitmeye başlamıştı. 1986 kışında Valerie ve Phoebe, babalarının Aylin'le ilişkisinin giderek daha ciddi bir hal almasından rahatsız olmaya başladılar. 86 yılının büyük bir kısmını Joe Aylin'in evinde geçirdi. Michelle ile Aylin'in boşanması da yine o yıl resmiyet kazandı. Uzun zaman önce açılıp sonra askıya alınan boşanma davasının neticelenmesini isteyen Aylin'e telefon etti Michelle. "Hayrola Aylin, bu işleri hızlandırmak istediğine göre hayırlı bir haber mi var?" diye sordu. "Sen değil miydin kendine bir düzen kur, bir hayat arkadaşı bul, yalnızlığı iyi yaşayamıyorsun diye kafa ütüleyen dedi Aylin. Senin için çok sevinirim. Bana tanıştıracak mısın müstakbel eşini? Elbette ilk fırsatta. Biraz ön bilgi ver dedi Michel. Adı Joe Kate. Film yapımcısı Tonton. Babacan bir Yahudi. Yahudi mi? Evet niye şaştın? Nilüfer ne dedi bu işe? Seni kardeşlikten reddetmiyor mu? Etmiyor. O da yaşlandı, olgunlaştı artık dedi Aylin. Benim günahım neydi diye sordu Michel. Kim bilir belki de seni sevmemi kıskanmıştı. Bu Joe Kate'i sevmiyor musun yoksa diye sordu Michel. Her sevginin içeriği başkadır dedi Aylin. Her sevginin içeriği başkaydı. Aylin bu kez evleneceği adamı ona stresten uzak, rahat, huzurlu, güvenli bir hayat temin edeceği için seviyordu. Artık ödemekten nefret ettiği vergi borçlarıyla karşılayamadığı faturalarla uğraşmayacaktı. Para işlerine hiçbir zaman ermemişti aklı. Hiçbir gün hesap kitap yapamamıştı. Nereye ne kadar harcadığını, ne de ne kadar kazandığını bilirdi. Parayla uğraşmak aşağılayıcı bir işti Aylin için. O sadece harcardı, paraya hiç dokunmadan kredi kartıyla. Gönlüne çekerse alırdı, alır alır giyerdi, alır alır hediye ederdi. Nasıl karşılayabileceğini düşünmeden başından büyük işlere kalkışırdı. Nuri'nin ömür boyu tedavisini veya Tayyip'in bakımını, tahsilini üstlenmek gibi. Bir antikacıda çok eski bir tıp kitabı görür, fiyatını bile sormadan onu Michel'in tıp okuyan oğlu Tim için alıverirdi. Ya da kuş koleksiyonu yapan bir arkadaşına, Melisen bir papağan kaça olursa olsun beğendiği anda satın alırdı. Alınırdı. Yaşamı boyunca bu tür giderleri düzenleyen, onu ara sıra uyaran ya da açıkları kapatan kocaları olmuştu hep. Ama Michel'den ayrıldığından beri ipin ucunu iyice kaçırmıştı. Sekreterlikten çok özellikle bu tür işlerle uğraşması için işe aldığı eski hastası Aylin ile dolaşıp duruyordu son günlerde. Artık para harcama Aylin. Ödememiz gereken yığınla fatura birikti. Vergi borçlarım var diyordu Ayrın. Ama bir kulağından girip ötekinden çıkıyordu Aylin'in. Hayat yaşamak, sevmek, almak, vermek, vermek ve vermek içindi. Joy da bu yüzden seviyordu. Onun önüne alışıgeldiği olanakları kapamamak üzere açıyordu Joy. Pahalı butiklerin vitrinlerinde ne beğenirse alabilecek, bol bol seyahat edebilecekti. Cömert gönlünün dilediği gibi hem kendisi hem sevdikleri hem de muhtaç olanlar için parasını savurabilecekti. Belki de hastalarının sayısını azaltıp başka işlere, örneğin sanat etkinliklerine daha fazla vakit ayırabilecekti. Şimdikinden daha ilginç bir yaşamı olabilecekti. Joy ile dünyayı dolaşırken beyaz perdede ün yapmış kimselerle de tanışabilecekti. Yıllardan beri sabahın 7.30-8'inde başlıyor, ta akşam saatlerine kadar durmadan çalışıyordu. Bıkkındı, biraz da yorgundu. Ve aldığı gibi verecekti de. Joy'a ve Alex'e sevgi, ilgi, yuva verecekti. Onlara kendi rengarenk dünyasını ve kocaman yüreğinin kapılarını açacaktı. Tatmadıkları lezzetleri tadacaklar, duymadıkları müzikleri dinleyecekler, bilmedikleri ülkeleri göreceklerdi. Üstelik farkında bile olmadan başka şeyler de kazandırıyordu Joy'a Aylin. Joy oğlu Philip'in annesi Norma'dan ayrıldıktan sonra güzelliğine kapıldığı yarı Çinli Lily ile evlenmiş ve ondan 3 tane çocuk yapmıştı. Lili ne iyi bir eş ne de anne olmayı becerebilmişti. Karısı bir doktor olan ağabeyi hep küçümsemişti evliliklerini. Neden Joy kendini aklı başında bir kadın bulmazdı? Neden hep güzellik uğruna olmadık kadınlarla yürütemeyeceği evliliklere dalardı? Şimdi kendi gibi film yapımcısı olan ama bu sahada kendinden çok daha fazla ünlü, Los Angeles'ta yaşayan ve yıllardan beri Oscar ödüllerinin filmlerini yapan ağabeyine bir gol atıyordu Joy. O da bir doktorla evleniyordu. Üstelik çok alımlı, çok güzel, mesleğinin yanı sıra çok başka şeyler, örneğin başka diller de bilen, sanattan anlayan, kültürlü, bilgili, görgülü, esprili bir kadınla evleniyordu. Kızı Alex, evleneceği kadının sayesinde büyük bir aşama yapmış, bir plakçı dükkanında çalışmaya başlamıştı. Darmadağınık, bakımsız evinden kurtulacak, Türk uşağı tarafından temizlenen bakımlı, iyi döşenmiş bir evde yaşayacak, dostlarını en iyi şekilde ağırlayabilecekti. Hayatında bir güneş doğuyordu sanki. Joe kaçırılmaması gereken fırsatları görebilen bir iş adamıydı. Aileni kaçırmaya hiç niyeti yoktu. Tek sorunu Valide ve Phoebe bu evliliğe karşı çıkmamaya ikna etmekti. Ailen bir şeyden ayrıldıktan sonra geçirdiği ilk yalnızlık döneminde kafasını Lori Krause'a takmıştı. Kendini bu genç kız öylesine vermişti, onu düzlüğe çıkarmaya öylesine kararlıydı ki biraz da bu nedenle ayrılık krizini beklenenden hafif atlatmıştı. Joe'nun kızlarının olumsuz tavırları da yine o sıralar işine çok dönük olması yüzünden fazla etkilemedi onu. Lori gerçekten de Michelle'in tahmin ettiği gibi idaresi çok zor bir hastaydı. Kendini etrafı yüksek duvarlarla örtülü bir yere hapsedilmiş gibi düşünüyor, bir türlü duvarının dışına çıkamıyordu. Ağır bir bunalımın içindeydi yıllardır. Çeşitli nedenlerle durmadan intihara teşebbüs ediyor, her intihar teşebbüsünden sonra bir başka ruh doktorunu deniyordu. Beklediği mucizeyi hiçbir doktor gerçekleştirememiş, hepsi yaka silkerek bir başkasına havale etmişti Lori'yi. Hiçbir doktorla çalışamıyordu. Birçok yere neticesiz konsültasyonlara girmişti. Sonunda bir psikiyatri merkezinde nasıl bir ruh doktoru istediği konusunda bir anket kağıdı doldurmuşlardı kıza. Neticeyi ona doktor Wiesner bildirmişti. Lori demişti, bu tarif ettiğin doktor yok. Böyle bir doktor olamaz. Bu düşündüğün bir fantezi. Ama düşündüğüne biraz yakın birini biliyorum. Bir kağıda adını ve telefonunu karalamıştı o doktorun. Rodomisliği bir dene. Ondan da memnun kalmazsan sana başka hiç kimse yardım edemez. Lori elinde kağıtla çıkmıştı odadan. Bir süre evinde karabasanlarıyla mücadele etmiş, sonunda dayanamamış, kendine son verilen ismi de denemek istemişti. Ne olacak? Bir kere de onun tedavisi altında kesiverildi bileklerini. Ceket ceplerini araya araya bulmuştu doktor. Wiesner'ın verdiği kağıdı. Doktor Rodomisli'nin numarasını çevirmiş, Ayrın'dan randevu almıştı. Ayrın ile Aylin'in çoktan haberleri vardı Krause'dan. Kızın dosyasının fotokopisini zamanında çekmecesindeydi Aylin'in. Ama Lori bunu bilmiyordu. Lori Sayfa 188. Önce etekliğini gördü. Üstünde gökkuşağı gibi pastel renklerde çiçekli uzun bir eteklik vardı doktorun. Masasının arkasına geçip oturduktan sonra kedi bakışlı yeşil gözlerini uzun süre gözlerine dikip baktı Lori'ne. Kız asık suratıyla domuz gibi oturuyordu karşısında. Anlat bakalım dedi. Neyi? Neden kendini sevmediğini? Ben gürültücü, yoz, cahil, para göz, tutucu, boktan bir Yahudi ailesinin boktan bir kızıyım. Yine de benden bir gömlek daha iyisin. Yanlış duyduğunu zannetti. Ne diyorsun be? Ben o kadar bile değilim. Nasıl yani? O beğenmediğin Yahudilerin ikinci sınıfından sayılırım. Sonradan olma Yahudiyim yani. İnanmıyorum. Yemin ederim. Neden yaptın bunu? Bunseli olan kocamı çocuk yapmaya razı etmek için. Çocuk yaptın mı bari? Beceremedim Lori. 5 ya da 6 kere sayısını bile unutmuşum. Korkunç ızdıraplı kanamalı düşükler yaptım. Her seferinde ölümlerden döndüm. Sonunda pes ettim. Deme be. Ya böyle işte. Dünyadaki tek umutsuz vaka sen değilsin. Bana baksana sen. Ben senin derdini dinlemek için mi geldim? Yo, yeri geldi de söyledim işte. Aptal olduğum kendi rızanla Yahudi olmandan belli. İnsanı berbat dini seçer mi hiç? Yahudi olmak ya da olmamak umurumda değildi. O sadece bir formaliteydi benim için. Unuttum gitti çoktan. İçim değişmedi. İçim hep aynı. İçin nedir senin? Hristiyan mı Budist mi diye sordu kız. Bir tanrının var olduğuna bütün kalbiyle inanan bir insan din ayrımı yapamaz. Zaten dinlerin de hiçbir farkı yoktur birbirinden. Hiç de değilsin. Sen gerçek bir Yahudi olmadığın için bu rezilliği bilmiyorsun dedi kız. Benim tanıdığım Yahudiler nedense hep çok zeki, çok yetenekli, sıcakkanlı, sevecen, sempatik insanlardır. Rezillerini de bana sen anlat bakalım dedi doktor. O zaman sana babamı anlatayım da gör dedi Lori. Babasının çirkin suratını ve iğrenç aksanını taklit etmeye çalıştı. Seni şimdi öldüreyim mi Lori? Geberteyim mi seni ha? Ha? Ha? Elini vurdu, vurdu, vurdu masaya. Yetti be dedi doktor. Anladık, vurma artık. Doğru mu duydu kız? Bana mı dedin diye sordu. Evet, ne yaptın da bu dayakları hak ettin hiç kurusu. Bana bak doktor, deviririm şu masayı kafana. Devir, burada da her şey sigortalı. Kafanı da kırarım, o da sigortalı. O rüküş eteğini paramparça ederim. Bak işte onu yapma, çok para ödedim eteğe dedi doktor. Kız gülmeye başladı, doktor da güldü. Karşılıklı bir süre kahkahalar attılar. Kaç yaşındasın öyle diye sordu doktor. Yaşım önündeki dosyada yazmıyor mu? Orada yazan kronolojik yaşın. Ben sana soruyorum, kaç yaşındasın sen? 112. Benden 2 yaş büyükmüşsün dedi doktor. Doğru yerdeydi kız. Doğru adrese gelmişti. Doktoru 110 yaşındaydı. Gözleri çok güzeldi, zekiydi. Onu eğlendiriyordu. Giydiği çiçekli eteğin işi kendinde de olsun istiyordu. Evet, bu kez seçimini doğru yapmıştı. Doktoru koltuğunu yana çevirmişti. Kıza değil, karşısındaki duvara bakıyordu. Kız bacaklarını karnına doğru çekmiş, kafasını bacaklarının altına sokmuştu. Kendi koltuğunda. Bir saattir anlatıyordu, hiç durmadan. Allah'ın en büyük cezası olan babasından yediği azarları, küfürleri, cahil, rüküş, korkak annesinin onu nasıl koruyamadığını anlatıp duruyordu. Bunları anlatırken en ağır argoları kullanıyor, en galiz küfürleri savuruyordu. Kılı bile kıpırdamıyordu karşısında oturan nazik görüntülü kadının. O sorunların üstünde durmak yerine yeteneklerini keşfetmeye çalışıyordu kızın. Bir saat geçmiş olmalı ki sekreteri bitti kapıda. Ayrın, bize birer kahve yapsana dedi doktor. Sen sütlü mü içersin Lori? Ben kahve içmek istemiyorum, içkin yok mu diye sordu kız. Şimdi bana o kedi gözlerini devire devire doktor muayenehanesinde içki bulunmaz diyecek. Bilirim hepsini bunların. Tam 19 kafacı geçti elimden diye düşündüm. Cin mi istersen viski mi yoksa şarap mı? Hayda, ne içecekti şimdi? Cin olsun dedi. Bize birer tonikli cin hazırla ayrın. Sekreter karı kapıda dik dik bakıyor, getiremeyecek içkileri diye düşündü kız. Öyle bakma, kendine de yap bir tane. Saat 6:30 geliyor. Bizim orada bu saatte derler. Anlayamadığı bir şeyler söyledi derler dedi doktor. Nece bu diye sordu kız. Türkçe. O da nesi? Türklerin konuştuğu değil. Kimmiş bunlar? Türkiye'de yaşayan insanlar. Hoş insanlardır. Bir gün gider görürsün belki Türkiye'yi. Kim bilir? Eğer yaşarsam dedi kız. Yaşarsın, merak etme dedi doktor. Gerçekten ölmek isteseydin ölmüştün bugüne kadar. Sana bir bilek keseyim de gör dedi kız. Aman burada yapma, halıları daha yeni değiştirdim. Çaktık diye düşündü kız. Ne yapacaktı bu Türk'le şimdi, her neyse o. İçkileri geldi. Birer dilim de limon koymuş bardaklara sekreter. Bir yudum işte, iyi geldi. Of, dünya varmış dedi içinden. Senin randevu saatin doldu. Şimdi sohbet ediyoruz. İki dost gibi dedi doktor. İstediğin kadar kalabilirsiniz. Daha anlatmak istediğin şeyler var mı? Ya da sormak istediklerin. Yani bana para yazmayacak mısın fazladan zaman için? Hayır, ne zaman ne de cin tonik için. Bu Türkler biraz tuhaf dedi kız. Öyledirler. Para göz değildirler. İlgilenirsen anlatırım onları sana bir gün dedi doktor. Türklerle ilgileneceğini, bir sürü Türk arkadaş edineceğini... Kalkıp iki kez Türkiye'ye gideceğini nereden bilebilirdi o sırada? Ona cin tonik ve zaman ikram etmiş birine terbiyesizlik etmemek için bana ne ulan Türklerden demedi kafasını sallamakla yetindi. Bir yarım saat daha konuştu. Boğazı kurudu anlatmaktan. Sustu. Doktor ilaçlarını yazdı, kalktı. Cin içini bir hoş etmişti. İyi hissediyordu kendini. Biliyor musun, eteğini parçalamayı hiç düşünmedim. Aslında çok güzel bir etek dedi gülümseyerek. Gerçekten beğendin mi? Evet. Aa, ne yapıyor bu kadın? Deli mi ne? Doktor elini beline götürüp fermuarını açtı. Etek dizlerine indi, sonra da yere düştü. Bacakları ince jupondan hayal meyal seçiliyordu. Eteğin içinden atlayıp çıktı. Ben lezbiyen değilim dedi kız. Ben de değilim. Ne iyi bak, müşterek bir noktamızı bulduk dedi doktor. Askıdaki beyaz doktor gömleğini üzerine geçirdi. Al bunu Lori. Eteği kıza uzattı. Benim için renkleri fazla genç. Eteği beğendiğinin odaya girdiğinden beri farkındayım. Al dostluğumuzun ve bana güveninin bir simgesi olsun. Bana güveniyorsun değil mi? Eh, yani düşmandan saymıyorum seni en azından. Diğer kafacılarıma göre iyi yerde sayılırsın dedi kız. Kendine uzatılan eteği hemen alamadı ama almamazlık da edemedi. İyice aptallaşmış durumdaydı. Bu doktor benden hızlı davranıyor, ben onu duşa getirmeden o beni mat etti diye düşündü. İçinden bir ses bırak kendini ona diyordu. Bu sesi dinlemek istiyordu Lori. Eteği önüne tuttu. Giyebilir miyim diye sordu. Elbette. Üstündeki kusmuk rengi pantolonu çıkarıp eteği giydi. Oh ne hoş bir duyguydu bu. Yumuşacık, kaygan kumaş su gibi dökülüyordu üstünden. Kendi etrafında döndü. Eteğin uçları hafifçe havalandı. Harika. Kız odadan çıktığında ayrılığına göz göze geldi. Sekreterin gözleri yuvalarından uğramış gibiydi.
Ayrım sonu.